Ayrım 15.
Sayfa 208. Sanırım bu görüşünde biraz kıza piyano seçmelerini ödünç veren bayın, biraz da Fürt istasyonunun peronunda aşağı yukarı dolaşmamızın rolü var. Çünkü trendeki yolculuğun ardından biraz yürür yürümez kendini pek zinde hissediyor kız. Ellerini kalçaları üzerinde gezdiriyor. Richard savunuyor askerleri ve tamamen ciddi savunmasında. Kızın kullanmaktan hoşlandığı deyimler, enfes, 0-10'da 5 ivme, kapı dışarı etmek, şipşak, miskin. Richard, Dora'nın sarı renkte bir yığın ayva tüyüyle örtülmüş tombul yanakları var. Ama o kadar soluk şeyler ki bir pembelik belirinceye kadar ellerin uzun süre üzerlerine bastırılması gerekiyor. Fena bir korsa takmış, bluzunun göğüs üzerine düşen kenarı buruş buruş. İnsan ister istemez gözlerini çeviriyor. Onun yanında değil de karşısında oturduğuma seviniyorum. Yanı başımda oturan biriyle konuşamıyorum pek. Samuel yine gelip benim yanıma oturmayı yeğliyor. Dora'nın yanına oturmaktan da hoşlanıyor öte yandan. Bense biri yanıma oturmaya görsün, duygu ve düşüncelerimi ele geçirmeye çalışıyormuş gibi bir sanıya kapılıyorum. Nihayet böyle birine karşı baştan beri tetikte bekleyen bir gözü olamıyor insanın. Gözlerini ilkin bu kimseye döndürmek zorunda kalıyor. Tabii karşılarında oturduğum için Dora ile Samuel'in söyleşisinden hele tren giderken uzak kalıyorum. İnsan bütün nimetlere birden kavuşamıyor. Ancak pek kısa sürelerle de olsa sustuklarını görüyorum ikisinin. Kuşkusuz benim bunda hiçbir suçum yok. Kıza hayranlığımı belirtiyorum. Müziğe karşı büyük bir yeteneği var. Ancak kız kendisine alçak perdeden kimi aryalar söylerken Samuel alaylı gülümser gibi görünüyor. Belki pek yerinde değildi yaptığım ama ne de olsa kocaman bir kentte tek başına yaşayan bir kızın müziğe bu kadar candan ilgi göstermesine hayran kalmamak elde değil. Hatta odasına kiralık bir piyano almış. Tasavvur buyurulsun hani. Bir yanda bir piyanonun bir yerden bir yere taşınması gibi, üstelik büyük bir piyano, bir aile için bile güçlükler doğuran pek zahmetli bir iş. Öte yandan böyle güçsüz bir kız. Ne büyük bir bağımsızlık ve azim gerekli bunun için. Evde ne yiyip içtiklerini soruyorum. İki kız arkadaşıyla birlikte kalıyormuş. Akşamları aralarından biri bir mezeci dükkanından yenecek şeyleri alıp geliyormuş. Çok iyi vakit geçiriyor, bol bol gülüşüyorlarmış. Bütün bunların gaz lambasının ışığında yapıldığını işitmek tuhafıma gidiyor. Ama bunu ona söylemek istemiyorum. Besbelli ışık durumunun iyi olmaması önemli değil kız için. Yoksa enerjik tutumuyla dayatır ve ev sahibesinden daha iyi bir aydınlatma aracı koparabilirdi kuşkusuz. Yeter ki böyle bir şey yapmak aklına gelsindi. Konuşma sırasında içinde ne varsa göstermeden duramadığı küçük çantasında iğrenç sarı bir suyla dolu bir ilaç şişesi görüyor. Bunun üzerine sağlığının pek yerinde olmadığını, hatta uzun süre hasta yattığını öğreniyoruz. Hastalığının ardından pek halsiz düşmüş. O zaman şef büroya yarım gün gelmesini önermiş. Kendisine karşı işte böyle nazik davranılıyormuş büroda. Şimdi bu ilacı alması gerekiyormuş. En iyisi ilacı pencereden dışarı boca etmesini tavsiye ediyorum. Hani tavsiyemi biraz benimser gibi oluyor çünkü ilacın berbat bir tadı var. Ama dediğimi gerçekten yapmasını sağlayamıyorum. Oysa kıza doğru eğilip insan organizmasındaki rahatsızlıkların doğal yoldan tedavisi konusundaki pek açık seçik görüşlerimi anlatmak için her zamankinden büyük bir istek duyuyorum. Ona yardım etmek, en azından çaresiz kalmış kızcağızı bir takım kötü sonuçlardan esirgemek gibi iştenlikli bir niyet bunu yapmaya zorluyor beni. Kendime hiç değilse kızın açısından mutlu bir rastlantı gözüyle bakmak istiyorum. Kız gülmekten bir türlü kendini alamayınca son veriyorum sözlerime. Bütün konuşma süresince Samuel'in başını oynatıp durması beni baltalayan bir başka neden oluyor. Hani tanıyorum kendisini, doktorlara inanır ve doğal yoldan tedavi yöntemini gülünç bulur. Onun bu tutumunu da pekala anlıyorum. Şimdiye kadar yolu hiç ekime düşmedi. Dolayısıyla bu konu üzerinde ciddi düşüncelere hiç yer vermedi kafasında. Örneğin bu ilaçla kendisi arasında asla ilişki kuramaz. Kızla yalnız olsaydım ikna edebilirdim kendisini. Çünkü bu konuda haklı değilsem haklı olduğum bir başka konu yok demektir. Kızdaki kansızlığın nedenini daha baştan anlamıştım. Büro. Hani her şey gibi bürodaki yaşantılarına da şaka gözüyle bakabilir insan. Ve kız da içtenlikle böyle algılıyor durumu. Ancak bunda düpedüz aldanıyor. Ama ya gerçekteki o mutsuz sonuçlar? Nihayet benim kendi durumum ortada. Üstelik bir kız nasıl büroda oturup çalışabilir? Bir kadın etekliği hiç gitmez büro işine. Nasıl böyle bir eteklik dört bir yana gerilir de kas katı tahta bir sandalyenin üzerinde saatlerce aralıksız sağa sola kayabilir? Sonunda o dolgun kalçalar yassılır ve yazı masasının kenarına bastırılmaktan göğüsler içeri göçer. Abartmaya mı kaçıyorum yoksa? Büroda çalışan bir kız benim için hep hazin bir manzara oluşturmuştur. Samuel daha şimdiden eni konu senli benli oldu kızla. Hatta onu bizimle trenin restoranına gelmeye razı etti ki doğrusu bunu hiç aklımdan geçirmezdim. Restorandan içeri tanımadığımız yolcuların arasına her üçümüz daha şimdiden neredeyse inanılmaz bir birlik ve bütünlük oluşturarak dalıyoruz. Bir dostluğun pekiştirilmesi isteniyorsa yeni bir çevrenin aranıp bulunması gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Hatta şimdiden kızın yanında bile oturabiliyorum. Şarap içiyoruz. Kollarımız birbirine dokunuyor. İçimizdeki ortak tatil sevinci bizi gerçekten bir aile yapıp çıkıyor. Şu Samuel, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun da desteklediği bütün yoğun direnişlere karşın yine de trenin Münih'te kaldığı yarım saatten yararlanarak bir otomobil gezisi yapmaya kandırdı bizi. Kendisi bir araba alıp gelmeye gittiğinde kız gar binasının holünde kolumdan tutarak "Ne olur bu araba gezisini önleyin," dedi. "Sizinle gelemem ben. Dünyada gelemem. Bunu size söylüyorsam size güvenim var onun için. Arkadaşınızla konuşulacak gibi değil çünkü. Zır delinin biri. Arabaya biniyoruz. Bütün bu durum eza veriyor bana. Bir yandan tıpkı sinematograf gibi beyaz esireyi anımsatıyor. Orada da filmin kahramanı masum kız daha istasyondan çıkar çıkmaz tanımadığı bazı adamlar tarafından karanlıkta bir otomobilden içeri tıkılır ve kaçırılıp götürülür. Oysa Samuel'in keyfine diyecek yok. Arabanın önündeki kocaman güneşlik görüşü engellediğinden binaların ancak birinci katlarını zar zor seçebiliyoruz. Vakit gece. Bir bodrum katın görünümü. Ama Samuel bu görünümden kalkarak sarayların ve kiliselerin yüksekliği ile ilgili fantastik sonuçlara varıyor. Oturduğu karanlık köşede Dora'nın susup durması ve benim neredeyse kızın patlayıvermesinden korkmam üzerine yine de şaşırır gibi oluyor Samuel ve bana göre biraz fazla klasik bir eda ile kıza soruyor. Ne o, yoksa bana kızdınız mı Fräulein? Size karşı fena bir şey mi yaptım acaba? Kız cevap veriyor. Madem ki bir kez buradayım, neşenizi kaçırmak istemem tabii. Ama beni zorlamayacaktınız. Ben hayır diyorsam bir nedeni var bunun. Sizinle gelemezdim işte. Peki niçin diye soruyor Samuel. Bunu ben size söyleyemezdim. Gece vakti erkeklerle araba içinde dolaşmanın bir kıza yakışmayacağını sizin bilmeniz gerekirdi. Sonra bir şey daha var. Diyelim ki sözlü bir kızım. Samuel ile ben bunun o Wagner cibayla ilgili olacağını seziyoruz. Doğrusu benim hiç suçum yok olup bitenlerde. Ama yine de kızı neşelendirmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar kıza biraz yukarıdan davranan Samuel de yaptığından pişmanlık duymuşa benziyor. Ve bundan böyle sürdürdüğümüz gezintiye ilişkin şeyler konuşuyor yalnız. Şoför isteğimize uyup araba içinden bizim göremediğimiz ama görünmeye değer yerlerin isimlerini söylüyor. Islak asfalt üzerinde lastikler tıpkı bir sinematograf aygıtı gibi uyuldayarak kayıyor. Yine beyaz esire. Bu yıkanmış boş ve uzun siyah caddeler. En açık seçik gördüğümüz şey dört mevsim lokantasının perdeleri çekilmemiş büyük pencereleri oluyor. Dört mevsim alabildiğine zarif bir lokanta adı olarak yabancı gelmiyor bize. Üniformalı bir garsonun bir masadaki topluluk önünde eğilişi. İyi bir şans eseri aklımıza gelip ünlü Wagner heykeli olduğunu açıkladığımız bir heykele karşı ilgi duyuyor kız. Ancak yağmur altında şapırdayıp duran fıskiyeleriyle özgürlük anıtı önünde uzunca süre duraklıyoruz. Varlığı ancak sezgiyle algılanabilen Isar Köprüsü, İngiliz Parkı boyunca uzanan şahane villalar, Ludwig Caddesi, Theatin Kilisesi, Başkumandanlar Galerisi, Pişaboru. Bilmiyorum neden, daha önce pek çok kez Münih'te bulunmama karşın her şey yabancı bana. Sandring kapısı ve sonunda daha çok Dora'yı düşünerek vaktinde yetişemeyeceğimizden tasalandığım istasyon binası. Taksimetrenin gösterdiğine göre tam 20 dakika hesap edilerek kurulmuş bir yay gibi bir uğultuyla kenti gezip dolaştık. Sonra çıktığımız yere geldik. Sanki bizler Münihli akrabalarmışız da Dora'mızı Innsbruck'a giden bir vagona yerleştiriyoruz. Burada üzerindeki siyah giysiyle bizden çok daha tehlikeli görünen bir hanım gece için kızı himayesine alıyor. O anda Samuel ile ikimize hiç çekinilmeden bir kızın emanet edilebileceğini görüyorum. Samuel, Dora işi tam bir fiyasko ile sonuçlandı. Giderek kötüye sardı durum. Niyetim yolculuğa ara vermek ve Münih'te gecelemekti. Akşam yemeğini yani aşağı yukarı Regensburg istasyonuna kadar bunun gerçekleşebileceği kanısındaydım. Bir kağıt parçası üzerine birkaç kelime yazarak Richard'la bu konuda anlaşmayı denedim. Ama Richard bir türlü kağıdı okumaya yanaşmadı. Ona hep saklayıp gizlemeye baktı. Nihayet önemi yok. Pek de ince ruhlu denemeyecek kız zaten şuncacık hoşuma gitmemişti. Ancak Richard şatafatlı hitapları ve komplimanlarıyla onu şımartıp durdu. Bu da işte kızı sersemce nazlanmasında yüreklendirdi ve nazlanma arabada büsbütün çekilmez bir durum aldı. Bunun doğal sonucu olarak ayrılırken düpedüz çıt kırıldım birine dönüştü kız. Tabii bavulunu taşımayı unutmayan Richard ise sanki Dora kendisini layık olmadığı bir mutluluğa boğmuş gibi davrandı. Oysa benim yalnızca tatsız bir duygu vardı içimde. Kısacası tek başına geziye çıkan ya da kendisine hiç nasılsa özgür bir gözle bakılmasını isteyen kadınların bazen karşısındakini cezbederek Bazen itip uzaklaştırarak ve böylelikle karşısındakileri şımartmaktan kendilerine üstünlük sağlamaya çalışarak günümüzde belki modası geçmiş hoşa gitme girişlerine başvurmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü söz konusu davranışın iç yüzü görülür derken ve insan onların amaçladıklarından daha çok itilip uzaklaştırılmaya, zevkle koşmaya başlar. Dönüp kompartımanımıza giriyoruz. Bavulları falan olduğu gibi bırakıp dışarı çıkmak yürek çarpıntılarını uğrattı Richard'ı. Not defterini başının altına yastık yapıp yukarıda bir yere astığı pardösüsünün bir cibinlik gibi yüzüne sarkmasını sağlayarak yatmaya hazırlanıyor. Hiç değilse uyku söz konusu oldu mu umursamaz birine dönüşmesi hoşuma gidiyor. Örneğin bana sormadan benim trende uyuyamayacağımı bile bile lambayı karartıyor. Kendisiyle aynı kompartımanda yolculuk edenlerden özel bir ayrıcalığı varmış gibi oturduğu kanepenin üzerine uzanıp yatıyor. Hemen de mışıl mışıl uyumaya başlıyor. Öyleyken uykusuzluktan sızlanmadığı zaman yok gibi. Kompartımanda bizden başka iki Fransız genci daha var. Cenevreli lise öğrencileri. Biri siyah saçlısı, gülüyor durmadan. Hatta Richard'ın kendisi için kanepede pek oturacak yer bırakmadığına, işte öylesine uzanıp yayılıyor Richard, gülüyor. Sonra Richard'ın bir an doğrulup kompartımandakilerden fazla sigara içmemelerini rica etmesinden yararlanarak onun yattığı yerden birazını ele geçirebildiğine gülüyor. Yer kapma konusundaki bu küçük savaşımlar, yabancı dil konuşan gençler tarafından büyük bir rahatlıkla özür dilemelere ve suçlamalara başvurulmaksızın yürütülüyor. Fransızlar birbirine bisküvi ikram edip sigara sarıyor, sık sık kalkıp koridora çıkıyor, birbirlerine seslenip dışarı çağırıyorlar ve derken yine içeri giriyor, böylelikle geceyi kısaltıyorlar. Lindau'da, onlar Lendo diyor, bu gece vakti için şaşırtıcı bir durulukla Avusturyalı kondüktöre camdan gülüyorlar. Bir başka ülkenin kondüktörleriyle karşılaşmak, üzerlerinde dayanılmaz ölçüde komik bir izlenim bırakıyor. Çok aşağıda, bacaklarının önünde sallanıp duran kocaman kırmızı çantasıyla, Fürth'te gördüğümüz Bavyeralı kondüktör de bizim üzerimizde böyle bir izlenim bırakmıştı. Trenin lambalarının aydınlattığı dümdüz uzanıp giden Bondesse'yi karşı kıyıdaki uzak ışıklara kadar kasvetli ve buğulu hayli bir süre izliyoruz. Okulda öğrendiğim eski bir şiir geliyor aklıma. Bondesse üzerinde geçip giden atlı. Şiirin tümünü anımsamaya çalışarak bir süre oyalanıyorum. Üç İsviçrelinin kompartımana girişi. Biri sigara içiyor. İkisi indikten sonra kompartımanda kalan üçüncüleri ilkin silik bir izlenim bırakıyor insanda. Ama sabaha karşı aydınlanıp ortaya çıkıyor. Richard da siyah saçlı Fransız arasındaki anlaşmazlığa adeta her ikisini de haksız bularak ve gecenin kalan bölümünde gezi sopasını bacaklarının arasına sıkıştırıp ikisi arasına yerleştirerek son veriyor. Oturarak da uyuyabileceğini gösteriyor Richard. Bütün tren yolu boyunca uzanan küçük kentlerle köylerin hepsinde tek başlarına duran, dolayısıyla pek dik gözünen evleriyle İsviçre şaşırtıyor bizi. St. Gallen'de bir sokak oluşturduğu görünmüyor binaların. Belki bu özellikte St. Gallen sakinlerindeki o Alman ayrı baş şekerliği açığa vuruyor kendini. Bir yandan arazinin kendisinden doğan güçlükler de söz konusu durumu destekliyor. Koyu yeşil pencere kepenkleri ve ahşap duvarlarıyla balkonlardaki bol yeşillikle her evin villamsı bir görünümü var. Buna karşılık bir firma, bir tek firma seçiliyor. Ailenin oturacağı yerle iş yeri arasında bir ayrıma gidilmemişe benziyor. Görülecek işleri villalarda görme alışkanlığı, Reva Ser'in Der Gehilfe romanını pek anımsatıyor bana. 27 Ağustos pazar, sabahın 5'i. Bütün pencereler henüz kapalı, herkes uyuyor. İçimde bu trene kapatılmış olup çevremizdeki aynı berbat havayı ortaklaşa soluduğumuz, oysa dışarıların ancak gece yol alan bir trenden ve aralıksız yanıp duran bir lambanın altından doğru dürüst gözlemlenebilecek bir doğallıkla, üzerlerindeki tülü sıyırıp atarak ortaya çıktığı duygusu kaybolmuyor bir türlü. Dışarıdaki arazi ilkin karanlık dağlarla bizim tren arasındaki pek dar bir vadi olarak beliriyor. Sonra adeta tavandaki pencerelerden sızan sabah buğusuyla beyazımsı aydınlanıyor, çimenler teratüze ve sanki daha önce kendilerine hiçbir el dokunmamış gibi beni bu kurak yılda pek şaşırtan öz sulu bir yeşillikle giderek kendilerini açığa vuruyor. Güneş yükseldikçe ağır ağır bir değişim geçirerek sararıp soluyor otlar. Bütün gövde boyunca ta köklere kadar tüm zenginliğiyle aşağılara sarkan iğne yapraklı kocaman ağır dallarıyla ağaçlar. Böylesi sahnelere İsviçreli ressamların tablolarında rastlanır sık sık. Ben bunlara şimdiye kadar hep stilize şeyler gözüyle baktım. Bir anne çocuklarıyla temiz bir sokakta pazar gezmesine çıkıyor. Annesi tarafından büyütülen Gottfried Keller'i anımsıyorum. Weissenland'da nereye bakılırsa alabildiğine titiz çatılmış çitiler, kurşun kalemler gibi sivritilmiş gri kazıklardan oluşuyor kimi. Çocukken içindeki grafiti çıkarmak için kurşun kalemleri uzunlamasına dilimlere ayırırdık. Böylesi çitleri hiç görmemiştim. Demek oluyor ki her arazi günlük yaşamın ortasında yeni bir şeyler çıkarıyor insanın önüne. Ve türlü izlenimlerin sağladığı kıvancın peşine takılarak karşılaşılan seyrek manzaraları kaçırmaktan sakınmak gerekiyor. Richard, sabahın ilk saatlerinde bir kendi başına bırakılmışlık içinde İsviçre. Samuel sözde görülmeye değer olan ama ben daha başımı kaldırıp bakmadan gerilerde kalan köprüyü göstermek için uyandırıyor beni. Köprünün manzarası belki kendisine İsviçre ile ilgili ilk güçlü izlenimi sağlıyor. Bu ülkeyi içteki alacakaranlıktan bakarak dışarıların alacakaranlığında ilk kez uzun süre seyrediyorum. Gece olağanüstü denebilecek kadar iyi uyudum. Zaten trenlerde hemen hep uyurum bu uykuyu. Trende uyumalar kısaca kusursuz başardığım bir iştir. Uzanırım kanepeye, başımı yere koymakta acele etmez. Önce hazırlık olarak birkaç değişik yatma pozisyonunu denerim. İsterlerse dört bir yandan bana baksınlar. Pardüsüm veya yolculuklarda giydiğim kasketle yüzümü örterek kompartımandaki yolcuların arasından çekip alırım kendimi. Ve en son başvurulmuş yatış pozisyonunun başlangıçta sağladığı rahatlık bir esinti gibi beni uykulardan içeri taşır. İlkin kuşkusuz az yardımını görmem karanlığın. Ancak uykunun ileriki seyrinde adeta bunun gereği kalmaz. Çevremdeki konuşmalar da eskisi gibi sürüp gidebilir isterse. Ancak hep öyle olur ki ciddi ciddi uyuyan bir kimseden gelen uyarıya uzakta oturan boş boğazlar bile karşı duramaz. Çünkü yaşam tarzındaki en büyük karşıtlıkların tren kompartmanındaki kadar yakından dolaysız ve şaşırtıcı biçimde bir arada bulunacağı ve karşılıklı gözlem dolayısıyla alabildiğine kısa sürede birbirlerini etkilemeye başlayacağı bir başka yer yoktur pek. Uyuyan biri başkalarını hemen uyuklatmasa bile onları daha sessiz davranmaya zorlar ya da hatta bu yolculuktaki gibi kendisi hiç istemese de onları daha fazla düşüncelere dalmaya ve sonunda sigara içmeye sürükler. Yazık ki bu yolculukta rahat düşlerin sağlıklı havasında sigara dumanından bulutları soluyup durdum hep. Trende iyi uyumamı şöyle açıklıyorum. Fazla çalışmaktan ileri gelen sinirliliğin içimde yol açtığı gürültü başka zamanlarda uyutmuyor beni. Ayrıca bu gürültü geceleyin kira evindeki sesler ve sokaktaki her türlü şamatayla, örneğin uzaktan doğru yaklaşan araba sesleri, sarhoşların kendi aralarındaki patırtılar, merdivenlerdeki ayak sesleriyle o kadar beslenip büyüyor ki, çokluk uyuyamayışımın tüm suçunu bu dış gürültülere yüklüyorum. Oysa ister vagonun süspansiyonlarından, ister tekerleklerin sürtünmesinden, ister rayların birbirine vurmasından kaynaklansın, trenin seyir sırasında çıkardığı takırtılardaki düzen, görünürde sağlıklı bir kimse gibi üzerinde uyuyabileceğim rahat bir döşek oluşturuyor. Derken bu görünüş çok geçmeden lokomotifin keskin bir düdük sesine ya da seyir temposundaki bir değişikliğe veya kesin olarak istasyonların uyandırdığı izlenimlere yerini bırakıyor. Söz konusu izlenim bütün tren içinden olduğu gibi benim uykumun içinden de ta ben uyanana dek yol alıyor.